Ayrım 14, sayfa 165. Tristan adasında yalnızca bir tek yerleşim yeri var. Edinburgh of the Seven Seas. 270 nüfusu var. Toplam 80 aile. Şehir son yüzyılda hiçbir gelişim göstermedi. Ama 2 yıl önce küçük bir havaalanı yapıldı ve bunun dışında ekran bu kez de şehrin hemen sağ kısmındaki modern bir tesise odaklandı. Tesisin hemen yanında ekranın dışına kadar taşan uzun bir uçak pisti görünüyordu. Bu tesis Beta Intercorporated adlı bir kuruluşa ait. Buranın Manifold'un gölge kuruluşu olduğunu düşünüyoruz. Şah söze karıştı. Sanırım bizi oraya göndermeyi düşünüyorsunuz. Sizce adamların oraya uçmuş olduklarını düşünmemiz için bir neden var mı? Görüntü boş uçak pisti üzerine dondu. Bu görüntü bu sabah erken saatlerde çekildi. Görüntü değişti. Bu kez pistte büyük bir 747 vardı. Bu da bir saat önce. Uçağın Peru'dan geldiğini tespit ettik. Bu durumda diyen Kale, uzun kumral keçi sakalını sıvazladı. Bu kuş uçmaz kervan geçmez adaya. Kimsenin dikkatini çekmeden ulaşmamız gerekiyorsa planınız ne? Buraya en kısa zamanda hem de piste indiğimiz anda kalbura çevrilmeden ulaşmamızı nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Eğer bizi yine uçaktan atmayı düşünüyorsanız, mümkünse ağaç tepelerine inmemizin engellenmesini isteyecektim de. Us Grant'la randevunuz ayarlandı bile. Grant, CVNX son sınıf, son derece modern bir uçak gemisi. Teknolojik uygulamaların son aşamasında. Çok etkileyici. Ama henüz tam olarak çözümleyen bazı sorunlar var. Gerçi yanında ona eşlik eden bir filoyla dolaşıyor. Dolayısıyla bir dünya savaşı çıkmadıkça bir sorunuz olacağını sanmıyorum. Geminin zaten o yörede tatbikatta olması bizim açımızdan büyük şans. Yoksa onlardan yararlanamayabilirdik. Fil, kale ve at. Küçük bir botla adanın arka tarafına çıkacaksınız. Yüksek bir noktadan yerleşim bölgesini gözlem altına tutacak, şah ve vezire destek hizmeti vereceksiniz. Şah ve vezir adaya yelkenliyle dünya seyahatine çıkmış bir çift rolünde gidecekler. Oraya vardığınızda gerekli giysiler, donanım ve kimlikleriniz sizi bekliyor olacak. Sonuçta yine bizi uçaktan atacaksınız, değil mi? Evet, eğer uçak gemisine düşmeyi başaramazsınız, Atlantik Okyanusu'nun senin sularına girmiş olacaksınız. Sırıttığını görmediğim sanma mavi çocuk. Koyu mavi harekete bir saat dedikten sonra ekledi. Sen bence şimdiden bir sakinleştirici alsan iyi olur, Kale. Sizinle yeniden bağlantı kuracağım. Ekrandaki görüntü kayboldu. Kale yapmacık bir gülümsemeyle bu herifin kim olduğunu bir bulsam doğru aya göndereceğim dedi. Kiansting adımı duydunuz diye uyardı. Haydi helaya gidin ya da hazır olmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapın işte. 30 dakika içerisinde burada olmanızı bekliyorum. Şah ekibin heyecanla odadan çıkışını izledi. Aralarında şakalaşıp itişip kakışıyor, görevdeyken soğukkanlıkla birinci planda ekip arkadaşlarının güvenliğini düşünecek nitelikte bir yakınlık duygusu pekiştiriyorlardı. Şah onların bu neşesine katılmayı kendine yediremiyordu. Her ne kadar ekip içindeki ilişkiler çok güçlü olsa da, Şah ekibine çok sağlam bağlarla bağlı olsa da, Pierce'e karşı duyguları çok daha güçlüydü. Kafasında yalnızca intikam vardı. Bu koşulda başka şeye odaklanmakta zorlanıyor, bunun diğerleri için de tehlikeli olabileceğini biliyordu. Fil kapıda durdu, başını çevirip Şah'a baktı. Tüm bilgilendirme boyunca her zaman olduğu gibi sakin, sessiz kalmıştı. Uzun uzun Şah'a baktı, ta ki onun dikkatini çekene dek. Onu bulacağız, geri getireceğiz Şah. Sonra diğerleriyle birlikte dışarı çıktı. Her nedense Fil söylediği için olsa gerek bu sözler ona gerçek gibi geldi. Pierce'i bulacaklardı. Şah'ın bundan hiç kuşkusu yoktu. Ama onu sağlıklı mı yoksa bir ceset torbasıyla mı eve getireceklerdi? İşte asıl sorun buydu. Bunu kimse önceden bilemezdi. 19. Tristan da Cunha. Pierce 2 metrekarelik penceresinden karşısında uçsuz bucaksız uzanan okyanusa bakıyordu. Bir adada olduğunu biliyordu. Ama bu adanın dünyanın neresinde olduğuna ilişkin en ufak bir fikri yoktu. Üçüncü kattaki odasından uçaktan indirdikleri pisti ve hemen gerisindeki çimenlik alanı görebiliyordu. Bunun dışında tek manzarası 180 derecelik bir açıyla görünen denizdi. Nerede olduğu konusunda bir fikir verilebilecek herhangi bir hayvan ya da kuş görmemişti. Bitki örtüsü olaraksa tek gördüğü biraz çimendi. Ki o da bu koşullarda bıçak savaşındaki kürdandan öte bir yarar sağlamıyordu. Odası uçaktaki hücresine göre de çok daha iyiydi. Yalnızca pencerenin daha büyük ve gördüğü manzaranın daha az sinir bozucu olmasından dolayı değildi bu. Dekorasyonu da çok daha konforluydu. Herhalde tutkulu biri için değil, orada çalışanlardan biri için düşünülmüştü. Her bir köşede iki kişilik bir yatak vardı. Tam karşısında ise bir yazı masası. Yazı masasının üzerinde Odisea, Dante'nin Cehennemi ve çok sayıda Edgar Rice Burroughs romanı duruyordu. Ki bunların arasında Pierce'ın favorisi olan Kayıp Dünya da vardı. Çocukken bunu okurken kendini ve Şah'ı oradaki arkeologların yerine koyar, geleceklerinde böyle olacağını hayal ederdi. Indiana Jones sayesinde onun döneminde yetişen birçok erkek çocuğun hayaliydi bu. Bilim denilince akıllarına gelen buydu. Gerçekse en az o kadar ilginç olsa da daha da sıkıcıydı. Silahlı tarihi eser yağmacıları tarafından esir alınmıştı. Ama ne yazık ki Indiana gibi kırbacıyla özgürlüğünü kazanabilmesi söz konusu bile değildi. Pierce kafasında buradan nasıl kaçıp kurtulabileceğine ilişkin ilk dramatik fikirler belirlemeye başlarken kapısının hızla çalındığını duydu. Manifold güvenlik hizmetlerinin başında olduğunu öğrendiği Reinhardt denilen adam yanıt beklemeden kapıyı açtı ve ona bir laboratuvar önlüğü uzattı. Senin tarihi eserle ilgili sorun var dedi. Senin tarihi eser. Ne oldu? Sana bunu açıklayabilecek bir bilim adamına benziyor muyum? Reinhardt kollarını kenetledi, kaslarını şişirdi. Pierce laboratuvar önlüğünü giydi. Önlüğün göğüs cebinin üzerinde adı ve fotoğrafı bulunan bir kimlik kartı iliştirilmişti. Pierce sırıttı. Ne o, işe mi alındım? Reinhardt, 90 günlük deneme süresinde olduğunu düşün, dedi. Pierce sessizce kapıya doğru ilerledi. 90 günlük deneme sürelerinin sonunda ne olduğunu biliyordu. Ya iştenlikle eli sıkılarak bir gemiye ya da uçağa bindirilecek ya da devre dışı bırakılacaktı. Reinhardt'ın karşısındaki kılıfında duran o tuhaf üç namlulu silahı fark ettiğinde onun da büyük olasılıkla kendisini kaçıran adamların arasında olduğunu ve 90 gün sonra da tabii o kadar dayanabilirse belki de cellada olacağını anladı. Reinhardt'ın heybetli gölgesinde onunla aynı hızla sessizce birbirini aynı gibi görünen koridorlar labirentinde ilerledi. Sessizlik içinde geçen 2 dakikanın ardından Reinhardt bir dizi otomatik kapıyı açarak bembeyaz uzay filmlerindeki andıran bir bölüme girdi. Laboratuvar önlükleri giymiş kadın ve erkekler yaklaşık 500 metrekare büyüklükteki laboratuvarın çevresindeki terminallerde çalışıyorlardı. Ridley ve Maddox'un içeri girmeleriyle birlikte dönüp baktılar. Maddox gülümseyerek yanına geldi. Harikalar diyarına hoş geldiniz Doktor Pierce. Pierce, burası çok etkileyici dedi. Etkileyiciden çok daha öte diyen Maddox, onu laboratuvarı gezdirerek oradaki araç gereci ve makineleri açıkladı. Her terminalde bir adet olmak üzere 50 Zeiss ve Olympus mikroskobunuz var. Ve onlarla birlikte 50 otomatik kartiyop ve Fish Florence, yerinde melezleme istasyonu. Her biri çok renkli, fiş ve diğer moleküler sitogenetik süreçlere uygun. 10 çok düşük ısıda şok dondurucumuz bulunmakta. Arka duvardaki uzun beyaz kutular onlar. Karşıdaki dev tüpler ise birçok terminalin tam üzerine duvara asılmış bir dizi silindir şeklinde yaklaşık banyo küveti büyüklüğündeki kapları işaret etti. Bunlar da sıvı nitrojen tankları. Bu çok tehlikeli değil mi? Çalışma alanınız üzerine sıvı nitrojen depolamak yani. Ancak çok büyük kalibreli bir kurşun ya da etkili bir bomba bu basınçlı kaplara zarar verebilir. Ayrıca patladıkları takdirde tavanda olmaları ya da yerde olmaları ne fark eder ki? Ridley'in durduğu uzun laboratuvar masasına doğru ilerledikleri sırada Maddox açıklamalarını sürdürüyordu. Burada da 5 Broseley var. Bulunabilecek en üstün teknoloji. 6 tam otomatik VSIS VP2000 slide işlemci, 3 akson scanner, 4 termotron ve bir köylü arkeolog olduğumun farkındasın değil mi? Bu söyledikleriniz benim için cinceden farksız. Maddox sustu. Öfkeyle kaşlarını çattı ve sonra da masaya kadar hiç konuşmadı. Pierce adama baktı. Mesleğinde bu denli başarılı birinin nasıl olup da bu kadar alıngan olabildiğini anlayamıyordu. Pırıl pırıl parlatılmış ayakkabıları, jölili özenle taranmış saçları ve beyaz parlak dişleri çevresini etkileme gereksinimi içinde olduğunu gösteriyordu. O sırada Reinhardt fısıldadı. Fazla ileri gittiniz. Onu kırdınız. Pierce masanın başına durduklarında Hydra'nın kalıntısının masanın tam ortasında olduğunu gördü. Hala uzun yıllar önce sarıldığı ve artık eserle bütünleşip taşlaşmış kumaşın içindeydi. Pierce ona baktı. Onu bir daha göremeyeceğinizi sanıyordu. Hatta zihninin ona bir oyun oynadığını, yılanı andıran detayların yalnızca kendi hayal dünyasının ürünü, yalnızca bir kurgu olduğunu bile düşünmüştü. Ama şimdi onu yeniden laboratuvarın parlak ışıkları altında görünce tüm kuşkuları kaybolmuştu. Bu gerçekti. O anda tarihi eserin baş kısmındaki bir tuhaflık dikkatini çekti. Bir delik. Onu deldiniz mi diye sordu. Hücre örneği için konuşan Maddox'tu. Ancak sinirli olduğu için sesi normalden bir oktav yüksekti. Aldığımız örneğin tamamının bu çimento benzeri dokuda olduğu ortaya çıktı. Alkolde çözmeye çalıştık ama çömlekçi macununa döndü. Macundan nasıl DNA örneği alabiliriz ki? Böyle bir şey yapabileceğinizi iddia etmedim ki. Ama bu sizin antika kafanın eğer beceriksizliğiniz için bir bahane arıyorsanız başka bir günah keçisi bulun. Maddox'un yüzü kıpkırmızı oldu. Ridley adamı sakinleştirmek için elini koluna koydu. Ridley, lütfen Doktor Pierce dedi. Kendisi boşanmak için çok büyük baskı altında. Neyse şimdi bu konuda şakalaşıp karşılıklı atışabiliriz ya da doğrudan sadede gelebiliriz. Sizce de böylesi daha uygun değil mi? Hiç kuşkusuz. Hidra konusunda uzman olduğunuza göre daha önce de gerçek Hidra'nın başı olduğunu ifade ettiğiniz bu eserden nasıl DNA örneği alabileceğimiz konusunda bize yardımcı olabileceğinizi umuyorum. Ya da ikinci bir seçenek olarak Bay Reinhardt sizi uçurumun kıyısına götürür, kafanızın arkasına 3 kurşun sıkar ve sizi Atlantik Okyanusu'nun serin sularına atar. Gülümsedi. Yeterince açık mı? Pierce tepeden tırnağa kasıldı. Yerinde cesur biri olsa hiç kuşkusuz küfredip cehennem ol derdim. Ama Pierce yaşamak istiyordu. Maddox'a baktı ve adamın yüzünde gördüğü korkuya şaşırdı. Herhalde patronun bu denli acımasız olabileceğini düşünmemişti. Pierce odaya bir göz attı. Diğer bilim insanları başlarını kaldırmadan çalışmayı sürdürüyorlardı. Konuşmayı duymayacak kadar işlerine dalmışlardı. Pierce buradakilerden kaçının bir çalışmaların gerçek amacını bildiğini merak ediyordu. Evet diye sordu Ridley. Pierce Hydra'nın başının yanında duran bir dizi araç gerece baktı. Eli titreyerek bir büstürü aldı. Sert ani bir hareketle taşlaşmış kumaştan bir parça kesti. Bir cımbızla parçayı yerinden alarak çalışma masasının üzerine koydu. 10 santimetre kare büyüklüğündeki parça gri ve tozlu olmasına rağmen pulu yüzeye dikkatini çekti. Bir süre herhangi bir değişiklik olmasını bekledi. Hiçbir şey olmadı. Burada havayı çok kuru tutuyorsunuz dedi. Laboratuvara girdiği anda kuru hava nedeniyle boğazındaki batmayı hissetmiş, klimaların uğultusunu duymuştu. Birçok laboratuvarda örnekleri ve diğer malzemeyi bozulmaktan korumak için havanın serin ve kuru tutulurdu. Ama konu hidre olunca olası reaksiyon engelleniyor da olabilirdi. Ya da en azından bu öyle olduğunu umuyordu. Taşlaşmış kumaş bu tesise getirilene kadar hidrenin başındaki havadaki nemle temas etmesini engellemiş olmalıydı. Laboratuvarda ise hava zaten çöl gecelerinden farksızdı. Sonuçta nem henüz örneğe ulaşmamıştı. Keskiyi kumaşı kestiği alana yerleştirdim. Çekici havaya kaldırdı ve derin bir soluk aldı. Solunu verirken bunu yaptığına inanamıyorum diye düşünüyordu. Sonra kafasının arkasına sıkılacak 3 kurşunu düşündü ve çekici tüm gücüyle indirdi. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopararak masaya düştü. Parçayı aldı ve havaya kaldırdı. İlk bakışta kurumuş bir köpek pisliğinden hiçbir farkı yoktu. Hiçbir açıdan ilginç değildi. Ridley, Maddox ve Reinhardt'a baktı. Üçü de tam bir sessizlik içinde onu izliyordu. Aslında bakılırsa çekiç ve keskinin sesiyle laboratuvara tam bir sessizlik egemen olmuştu. Tüm bakışlar Pierce'in üzerine toplanmıştı. Herkes dikkatle onu izliyordu. Pierce sentetik bir deney kabı alıp hemen oradaki musluktan suyla doldurdu. Sonra yaklaşık 3 santim yükseklikte suyla dolu olan kabı masanın üstüne bıraktı. Hidra'dan kopardığı örneği eline aldı. Hidra bataklıkta yaşıyordu. Hidra sözcüğü su anlamına gelir. Herkül onun başına dünyanın en kuru bölgesine gömdü. Maddox'a baktı. Alkol diüretiktir. Hücrelere etkisi de insan vücuduyla aynıdır. Su kaybettirir. Ridley gülümsedi. Pierce örneği suya attı. Örneğin küçük deliklerine dolan suyun etkisiyle içlerindeki hava boşalırken su aynen içine efeversan bir tablet atılmışçasına kabarıp köpürdü. Neden sonra su yeniden durulduğunda örnek tıpkı su verilmiş çimento gibi açık griden koyu griye dönüştü. Pierce bir an için yanıldığını ve artık ölümünün kaçınılmaz olduğunu düşündüyse de birden gözüne ufak bir kıpırtı takıldı. Örnek sıçrayan Meksika fasulyeleri gibi dans etmeye başladı. Hatta iki kez sudan dışarı bile sıçradı. Her şey bir anda oldu. Örnek birden koyu çamursu bir görünüm aldı. Genişledi. Üst kısmı parlak yeşil bir renge dönüşürken alt kısmında kırmızı ince damarlar belirdi. Her noktasından kaptaki suyu emip bitirdi. Tek bir damla bile kalmadı. Sonuçta karşılarında yeşil pullu bir bonfileye benzeyen yumru büyüklüğünde bir parça oluştu. Reinhardt, Tanrım lanet olsun, çıldırıyor olmalıyım. Biri bana diye haykırdım. Ridley heyecanla yumruğunu masaya indirdi. Çok iyiydin, aferin. Pierce yavaşça tedbirle elini uzatıp parmaklarını pullu yüzeyde gezdirdi. Pullar sert hatta keskin kenarlıydı. Bu temas onun için her şeyi değiştirmiş, hatta içinde bulunduğu tehlikeyi, yaşama endişesini bile unutturmuştu. Gülümsedi. Örnek kabını aldı ve elleri kendisininkiler gibi hala titreyen Maddox'a uzattı. Doktor Maddox, işte DNA örneğiniz.